Ayrım 7, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 63. Pino Mimo'nun arkadaşlarını cesur hikayelerle eğlendirdiğini gördü. Yanına gidip tiz bir sesle, ''Hey, bay kıza, yana kay!'' dedi. 15 yaşında olan Mimo, salondaki en büyük çocuklardan biriydi ve belli ki her şeyin merkezi olmaya alışmıştı. Arkasına döndüğünde yüzünde sanki tiz sesli o çocuğa dünyadaki yerini bilmediği için ağzının payını vermek üzereymişçesine sert bir ifade vardı. Ama o sırada Mimo ağabeyini tanıdı ve şaşkın bir şekilde gülümsedi. ''Pino'' dedi, ''burada ne işin var? Demiştin ki bir daha asla...'' Korkuya kapılan Mimo'nun coşkusundan eser kalmamıştı. Ne oldu? Pino ona anlattı. Duyduklarına üzülen kardeşi dakikalarca yemekhanenin koyu renkli döşemelerini izledikten sonra başını kaldırdı. Nerede yaşayacağız peki? Babam ve Albert dayı yeni bir ev ve mağaza içinde yeni bir yer bulacaklar dedi Pino kardeşinin yanına otururken. Ama o zamana kadar galiba ikimiz burada yaşayacağız. ''Bu akşamki yemeğiniz'' dedi bir adam gürleyen bir sesle. ''Taze ekmek, taze tereyağı ve Bormio usulü pişirilmiş tavuk güveç.'' Pino tanıdık bir yüz görmek için mutfağa doğru baktı. Siyah saçları birbirine girmiş, devasa ve kıllı ellere sahip olan Bormio kardeş kendini tamamen rahip R'ye adamıştı. Bormio kardeş her konuda rahibin asistanlığını yapıyordu. Aynı zamanda Casa Alpina'nın aşçısıydı ve bu konuda iyiydi de. Bormio kardeş dumanı tüten güveç kazanlarının başındaydı. Güveçler masalara dağıtıldığında rahip R ayağa kalktı. ''Genç adamlar neler yaşanmış olursa olsun bugün ve her gün için şükranlarımızı sunmalıyız. Başlarınızı eğin, Tanrı'ya minnettarlığınızı bildirin, ona ve daha iyi bir yarına inanın.'' dedi. Pino rahibi yüzlerce kez bu sözleri söylerken duymuş olmasına rağmen hala etkileniyor. Onu bombardımandan uzaklaştırdığı, Alberto Ascari ile tanıştığı ve Casa Alpina'ya döndüğü için Tanrı'ya şükranlarını sunarken bu duydukları ona kendini küçük ve anlamsız hissettiriyordu. Rahip R de sofradaki yemek içinde kendi şükranlarını sunduktan sonra herkesi yemeğe başlamaya davet etti. Uzun bir yolculuktan sonra Pino, Bormio'nun bir somun buğday ekmeğini neredeyse tamamını mideye indirdi ve leziz tavuk güveçten 3 tane yedi. ''Bize de biraz bırak.'' diye mızmızlandı Mimo bir noktadan sonra. ''Ben herkesten büyüğüm.'' dedi Pino. ''Daha fazla yemem gerek.'' ''Rahip R'nin masasına git o zaman. O pek bir şey yemez.'' ''İyi fikir.'' dedi Pino. Kardeşinin saçlarını karman çorman ettikten sonra kardeşinin darbelerinden sıyrıldı. Masaların ve bankların arasından geçip Rahip R'nin dinlenirken sarma sigara içen Bormio kardeşiyle oturduğu masaya yöneldi. ''Pino'yu hatırladın değil mi Bormio kardeş?'' diye sordu Rahip R. Bormio homurdanıp başını evet anlamında salladı. Aşçı güveçten 2 kaşık daha aldıktan sonra sigarasından bir nefes daha çekti. ''Ben tatlıları getireyim rahip.'' ''Strudel mi?'' diye sordu rahip re. ''Taze elma ve armutlu.'' diye cevapladı Bormio neşeli bir sesle. ''Nereden buldun bunları?'' ''Bir arkadaştan.'' dedi Bormio. ''Çok iyi bir arkadaştan.'' ''O iyi arkadaşına dua et ve yeteri kadar varsa ikimize de 2 porsiyon getir.'' dedi rahip re. Pino'ya bakmadan önce. ''İnsan o kadarından ödün vermese de olur.'' ''Rahip, tatlı benim tek zaafımdır Pino.'' Rahip gülerek karnını okşadı. ''Paskalya perhizinde bile tatlıdan vazgeçemem.'' Armutlu elmalı strudel Pino'nun San Babila'da en sevdiği pastaneden aldıklarından farksızdı ve ona da 2 porsiyon getirdiği için rahip R'ye minnettardı. Doyduktan sonra uykusu gelmişti ve halinden memnundu. ''Valdile'ye giden yolu hatırlıyor musun Pino?'' diye sordu rahip R. ''En kolayı güneydoğuya, Paso Angelo Gaya ve oradan da doğrudan kuzeye gitmek.'' ''Soste kasabasının yukarısında.'' Rahip re başını onaylarcasına salladı. Senin bir tanıdığın geçen hafta Passo Angelo Gaa'dan Val di Lei'ye giden melek basamağından geçerek gitti.
Kim o?
Barbareski, ihahiyatçı. Kardinal Schuster ile birlikteyken seninle tanıştığını söyledi.
Bunun üzerinden sanki yüzyıllar geçmişti. Onu hatırlıyorum, burada mı?
Bu sabah Milano'ya gitmek üzere buradan ayrıldı. Bugün yolculuk sırasında bir yerlerde yan yana geçmiş olmalısınız.
Pino bu tesadüfün üzerinde pek durmadı ve birkaç dakika alev alev yanan ateşi izledi. Büyülenmiş gibiydi ve yeniden uykusu gelmişti.
Sen oraya yalnızca bu rotayla mı gittin diye sordu rahiple. Val di Lei'ye.
Pino bir süre düşündükten sonra hayır dedi. Madesimo'dan ilk kez kuzey rotasını izledim. Bir kez de zor yolu deneyip tepeyi çıktım ve Gropera'nın üstünden geçtim.
Güzel dedi rahip, hatırlayamadım.
Sonra rahip ayağa kalktı, iki parmağını ağzına götürdü ve tiz bir ıslık çaldı. Yemekhane sessizleşti.
Bulaşık görevindekiler Bormio kardeşe görünün. Geri kalanlarınıza gelince sofrayı toplayıp masaları silin ve sonra da ders çalışın.
Mimo ve diğer çocuklar bütün rutini biliyor gibiydiler ve işlerinin başına gittiklerinde aralarından şaşırtıcı derecede az çocuk söylendi. Pino sırt çantasını alıp Rahip R'nin arkasından büyük yatakhaneye girdi. İçerisi dar bir hücre gibiydi. Ranzalar duvara monte edilmişti ve önlerinde de perde vardı.
Senin boylarındaki biri için pek büyük değil ama şimdilik elimizden gelenin en iyisi bu dedi Rahip R.
Benim de kim yatacak?
Mimo, şu ana kadar bütün oda kendisine aitti.
Bu da çok sevinecek.
Artık orası size kalmış dedi rahip. Sen diğerlerinden daha büyük olduğun için onların kurallarına uymanı beklemiyorum. İşte senin kuralların. Her gün söyleyeceğim rotayı tırmanacaksın. Ayrıca her gün pazartesiden cuma akşamına kadar günde en az 3 saat ders çalışman gerek. Cumartesi ve pazar sana ait, anlaştık mı?
Epey tırmanmak durumunda kalacak gibi gözüküyordu ama Pino dağlarda olmayı sevdiği için evet rahip dedi.
O halde seni yalnız bırakayım, eşyalarını yerleştir dedi rahip R. Yeniden burada olman güzel genç dostum. Buralarda olmanın çok yardım sağlayacağını şimdi anlayabiliyorum.
Pino gülümsedi. Geri dönmüş olmak çok güzel rahip. Sizi ve Motta'yı özlemişim.
Rahip R'ye göz kırptı, bastonuyla kapının çerçevesine iki kez vurdu ve çekip gitti.
Pino iki rafı temizledi ve kardeşinin giysilerini üst ranzaya koydu. Sonra sırt çantasını boşaltıp kitaplarını, giysilerini ve Nazilerin cihazını arama tehlikesine aldırış etmeden giysilerinin arasına sakladığı biricik kısa dalga radyosunun parçalarını düzenledi. Alt ranzada yatarken BBC'deki müttefiklerin ilerleyişine dair haberleri dinledikten sonra kendini hiçliğe teslim etti.
Hey dedi Mimo bir saat sonra, orada ben uyuyorum.
Artık uyumuyorsun dedi Pino sinirlenerek, artık üst ranzadasın.
Buraya ilk önce ben geldim diyerek karşı çıktı Mimo.
Kim bulduysa onundur.
Benim ranzam kaybolmamıştı ki diye bağırdı Mimo. Pino'nun üstüne yürümeden ve onu yataktan çekiştirmeye çalışmadan önce.
Pino ondan çok daha güçlüydü ama Mimo'da bir savaşçının kalbi vardı ve yenilgiyi ne zaman kabul edeceğini asla bilmiyordu. Pino kendisini yere yapıştıramadan Mimo Pino'nun burnunu kanatmıştı.
Sen kaybettin dedi.
Hayır dedi Mimo kıvrılarak ayağa kalkmaya çalışırken.
Orası benim yatağım.
Bak ne diyeceğim, ben hafta sonları burada olmadığım zaman yatağı kullanabilirsin. Haftanın 4 ya da 5 günü benim olacak, 2-3 günü de senin.
Bu kardeşini biraz sakinleştirmiş gibiydi. Hafta sonları nereye gideceksin?
Madesimo'ya dedi Pino, orada bir arkadaşım var. Bana araba tamirini ve tıpkı bir şampiyon gibi araba kullanmayı öğretecek.
Fazla salam yemişsin sen.
Doğru söylüyorum. Tren istasyonundan beni o aldı, Alberto Ascari. Hayatımda gördüğüm en iyi araba kullanan insan. Babası da Avrupa şampiyonuymuş.
Neden sana araba kullanmayı öğretsin ki?
Bu karşılıklı, ben de ona kayak yapmayı öğreteceğim.
Sence bana da araba kullanmayı öğretir mi? Yani ben senden daha iyi kayak yapıyorum.
Küçük kardeşim, hayaller aleminde yaşıyorsun. Ama yetenekli Alberto Ascari'nin bana öğrettiklerini benim sana öğretmeme ne dersin?
Mimo bunu biraz düşündükten sonra anlaştık dedi.
Daha sonra ışığı kapattıktan ve kendini örtülerin altına gömdükten sonra Pino, Milano'nun bombalanıp bombalanmadığını, babasının, yengesinin ve dayısının nasıl olduklarını ve Carletto'nun tepedeki o çayırda mı uyuduğunu, yoksa uyanık olup şehrin bir kısmının daha ateşler içinde yanışını ve göğe yükselen dumanı mı izlediğini merak etti. Bir an aklına Anna'nın fırından çıkışı ve onun ilk kez dikkatini çekişi aklına geldi.
Pino dedi Mimo uykuya dalmaya başladığı sırada.
Efendim dedi Pino canı sıkkın bir tavırla.
Sence boyum kısa süre içinde uzar mı?
Her an uzayabilir.
Burada olduğun için mutluyum.
Pino burnunun içindeki zonklamaya rağmen gülümsedi. Ben de burada olduğum için mutluyum. 6. Bölüm. Ertesi gün Pino rüyasında araba yarışı gördüğü sırada rahip Re onu sarsarak uyandırdı. Dışarısı hala karanlıktı. Kardeşlerin daracık odasının önüne yere koyduğu el fenerinin ışığında rahibin silüeti belirmişti.
Rahip diye fısıldadı Pino sersemleyerek. Saat kaç?
4:30.
4:30 mu?
Kalk ve yürüyüş için giyin, forma girmen gerek.
Pino tartışmaması gerektiğini biliyordu. Rahip annesi kadar sert biri olmasa da Portia'nın en zorlu hali kadar inatçı ve talepkar olabilirdi. Pino uzun bir süre önce bu tip insanlara karşı yapılacak en iyi şeyin yollarına çıkmamak ya da onların dediğini yapmak olduğuna karar vermişti. Giysilerini alıp giyinmek üzere tuvalete gitti. Koyu renkli keten ve deri bir şort, baldırlarına kadar çıkan kalın yünden çoraplar ve babasının önceki gün aldığı yepyeni sert botları giydi. İnce yünlü kumaştan yeşil gömleğinin üstüne koyu renkli yün bir yelek geçirdi. Yemekhane, rahip R ve ona yumurta, jambon ve tost yapan Bormio kardeş dışında bomboştu. Pino kahvaltısını ederken rahip de ona sırt çantasına koymasını istediği iki şişe su verdi. Azımsanmayacak bir öğle yemeği ve yağmur ihtimaline karşı muşamba yağmurluk da vardı.
''Nereye gitmem gerek?'' dedi Pino esnemesine engel olmaya çalışarak.
Rahip R'nin elinde bir harita vardı.
Passo Angeloga'ya gitmek için Pizzo Stella'nın altından geçen kestirmeyi takip et. Buradan 9 kilometre, dönüşte 9 kilometre.
18 kilometre mi?
Pino uzun süredir o kadar uzun yürümemiş olmasına rağmen başını onaylarcasına salladı.
Doğrudan geçi de git ve elinden geldiğince diğerlerine görünmemeye çalış.
Neden? Rahip R tereddüt etti. Bazı kasabalılar melek basamağının sahibi olduklarını düşünüyor. Onlardan uzak durman senin yararına.
Şafak öncesi etrafı saran loş ışıkta tıka basa dolmuş midesiyle Casa Alpina'dan güneydoğuya varan yol boyunca yürürken Pino'nun aklı Rahip R'nin bu söyledikleri yüzünden karmakarışıktı. Yol dağın etrafını çevreleyen basit ve uzun bir zigzag şeklinde kıvrılıyor, sonra alçalıyor ve Gropera'nın güney tarafında yükselişi kayboluyordu. Pino en aşağıya ulaşıncaya kadar güneş doğmuş, Pizzo Stella'nın zirvesinde ve sağ tarafında parlıyordu. Havada öyle yoğun bir çam ve kına çiçeği kokusu vardı ki bombaların buruk kokusunu hatırlaması zordu. Pino orada durup biraz su içti. Bormio'nun onun için paketlediği jambon, peynir ve ekmeğin yarısını yedi. Biraz gerinip uzaklara daldı ve rahip R'nin kendini geçidin sahibi sanan insanlardan uzak durması gerektiğine dair yaptığı uyarıyı düşündü. Ne anlama geliyordu bu? Çantasını yeniden sırtlandı ve güneyde Val di Lei civarında bulunan Passo Angeloga'ya, melek basamağına doğru yürümeye başladı. Oraya varana kadar uzun bir tepe yamacının kestirmesinden ilerlemişti. Şimdi ise hemen hemen hiç durmayan bir tırmanışa geçmişti. Baldırları ve uylukları yanarken incecik havayı bol bol içine çekiyordu.
Yol kısa süre içinde ormandan ayrıldı ve ağaçlarda yerini kayalık çıkıntılara yapışmış, birkaç düzensiz rüzgardan yamulmuş ardıç çalılığına bıraktı. Güneş tepelerin üstüne vurunca diğer budur ağaçlar, yosunlar ve dikenler de hepsi yumuşak bir turuncu, kırmızı ve sarı tonlarındaydı, ortaya çıkmıştı. Geçide çıkan yolun dörtte üçü bittiği sırada gökyüzünde bulutlar hızla hareket etmeye, Gruppera'nın zirvesinde ve Pino'nun çok üzerinde ve soluna doğru toplanmaya başladı. Tundraları andıran zemin geçidin çok altında kaya ve taşlarla doldu. Hala düzgün bir yol olmasına rağmen ve gevşek kayalar yeni botlarının altında yuvarlanıyor, botların sert derisinin topuk ve parmak uçları aşınmaya başlıyordu. Planı melek basamağının ortasındaki höyüye ulaşmak, orada botlarını ve çoraplarını çıkarmaktı. Ama yolculuğunun üçüncü saatinde bulutlar büyümüş, uğursuz bir görünüme bürünmüş ve grileşmişti. Rüzgar hızlanmıştı. Batıya baktığında fırtınanın kömür renkli çekik çizgilerini görebiliyordu. Pino yağmurluğunu giyip Passo Angelego'nun tepesinde Gruppera'nın yamacına ve Pizzo Stella'ya giden bir patikanın da dahil olduğu birçok yolun kesişim noktasında bulunan höyüye doğru hızla yürümeye devam etti. Sis o kaya yığınına ulaşmadan önce girdap gibi döne döne çöktü. Ardından yağmur başladı. İlk başta birkaç damla atıştırdı ama Pino birkaç damlanın ardından ne geleceğini bilecek kadar alplere tırmanış yapmıştı. Ayaklarını kontrol etmekle ya da bir şeyler yemekle hiç zaman kaybetmeden höyüye dokundu. Rüzgara ve yaklaşan fırtınaya doğru döndü. Yağmur hızla mermer büyüklüğünde bir doluya dönüşerek kapüşonuna çarpmaya başladı ve dağdan aşağı inerken kolunu kaldırıp gözlerini koruma çabası içerisine girmeye itti. Dolu çarptığı kayaları ve taşları cam gibi patlatıyor, Pino'yu da daha yavaş hareket etmek zorunda bırakıyordu. En sonunda rüzgarla birlikte durdu ama yağmur sabit bir şekilde yağmaya devam etti. Yol buzlu bir oluğa dönüşmüştü. Pino'nun ilk ağaçlara ulaşması bir saatten fazla sürdü. Sırılsıklam olmuştu, donmuştu, ayakları da su toplamıştı. Yolun kesilip Motta'ya ve Casa Alpina'ya doğru tırmandığı noktaya ulaştığında ileride ve Sosta'ya doğru birilerinin bağırdığını duydu. O mesafeden hem de yağmura rağmen bunun bir erkek sesi olduğunu ve adamın çok öfkeli olduğunu anlamıştı. Pino Rahip Rey'nin kimseye görünmemesi konusundaki uyarısını hatırladı ve dönüp koşmaya başladığında kalbinin deli gibi çarptığını hissetti. Adam arkadan ve aşağıdan bağırışlarının hakarete dönüştüğünü duyup tepeden yukarı hızla çıkmaya başlayarak ağaçların arasına karıştı ve hemen hemen 15 dakika hiç hızını kesmedi. Ciğerleri patlayacak gibiydi. İki büklüm olmuş nefes almaya çalışıyor, harcadığı çaba ve yükseklik nedeniyle midesi bulanıyordu. Ama artık bağırış seslerini duymuyordu. Ağaçlardan damlayan yağmur ve aşağıdan gelen belli belirsiz bir tren ıslığı dışında hiçbir ses yoktu. Yola devam ettiğinde kendini iyi hissediyordu ve adamı atlatmış oluşuna gülmeye başladı. Pino Casa Alpina'ya vardığında yağmur dinmek üzereydi. 5 saat 15 dakikadır yoktu. ''Neden bu kadar geç kaldın?'' diye sordu Rahip Re, ön taraftaki koridorda belirerek. ''Ben sana güveniyordum ama Bormio kardeş endişelenmeye başlamıştı.'' ''Dolu'' dedi Pino titreyerek. ''İç çamaşırlarına kadar soyun ve ateşin başına git.'' dedi Rahip Re. ''Sana kuru giysiler getirmesi için Mimo'yu göndereceğim.'' Pino botlarını ve çoraplarını çıkardı. Ayağındaki her biri patlamış ve kıpkırmızı olan su kabarcıkları yüzünden yüzünü buruşturdu. ''Kabarcıkların üstüne iyot ve tuz süreriz.'' dedi Rahip Re. Pino korkmuştu. Üstüne yalnızca kısa donu kalınca titreyerek kollarını göğsüne sardı ve 40 çocuğunda Bormio kardeşin dikkatli bakışları altında ders çalıştığı yemekhaneye doğru topallayarak yürüdü. Çocuklar Pino'nun ateşin başına doğru sakatlanmış gibi abartılı bir şekilde yürüdüğünü görünce kahkahalara boğuldular. Aralarında en çok gülen de Mimo'ydu. Bormio kardeş bile bunu komik bulmuş gibiydi. Pino onlara elini savurdu. Umurunda bile değillerdi. Sadece ateşe yaklaşabildiği kadar çok yaklaşmak istiyordu. Mimo elinde kuru giysilerle gelene kadar uzun dakikalar boyunca sıcacık ocağın karşısında durdu. Vücudunu bir oraya bir buraya kımıldatıp durdu. Üstünü giyince rahip Re elinde bir fincan sıcak çay ve ayakları içinde bir kase tuzlu sıcak suyu da çıka geldi. Pino minnettar bir şekilde çayı içti ve ayaklarını tuzlu suyun içine daldırdığı zaman dişlerini sıktı. Rahip Pino'dan sabah yürüyüşünün eksiksiz bir özetini istedi. Pino da ona her şeyi, Soste'deki öfkeli adamla karşılaşmasını da dahil ederek anlattı. ''Adamın yüzünü göremedin mi?'' ''Biraz uzakta sayılırdı ve yağmur yağıyordu.'' dedi Pino. Rahip Re bunu bir süre düşündü. ''Öğle yemeğinden sonra biraz kestirebilirsin. Sonra da 3 saat ders çalışman gerek.'' Pino esneyerek başını evet anlamında salladı. Tıka basa yedikten sonra topallayarak ranzasına girdi ve başı yastığa değdiği anda soğuktan titrer halde uykuya daldı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 72.